Ayrım 36.
Şükrü Bey dersten çıktıktan sonra başka sınıftan çocuklar "Nasıl? Bu ders sizi ağlattı mı?" diye sorarlardı. Şükrü Bey öylesine duygusal ve etkin konuşuyordu ki çok zaman sözlerinin etkisiyle coşkuya kapılıp ağlıyorduk. Ağır ağır heceleri tek tek söyleyerek konuşurken ağzının içine baktırırdı. Torbalı depremi. Bir gece yatakhanedeyiz. Daha yeni yataklara girmişiz. Bir takımı da daha ayakta. Birden her yer sallandı, sarsıldı. Zangır zangır deprem. Korkuyla çığlık çığlığa kaçışıyoruz. Basamakları ikişer üçer atlayarak üçüncü kattaki yatakhaneden bahçeye indik. Çoğumuz donla yalın ayak. Toplandık bahçede, başlarımız yukarıda, içinden kaçıp çıktığımız yapıya bakıyoruz. Her kafadan bir ses çıkıyor. Bu benim yaşadığım ilk depremdir. Bir zaman sonra bizi yine yatakhanelere çıkardılar. Yatıp uyuduk. Biz yapı sallanıp yatakhaneden kaçışırken Torbalı'da Menemen'de evler yıkılmakta, insanlar ölmekteymiş. Birkaç gün gazeteler bu faciayla dolup taşmış, depreme uğrayanlara yardım çalışmaları başlatmıştı. Depremden ya 2 ya 3 gün sonraydı, Şükrü Bey derse geldi. Bize o deprem faciasında aç açık kalanları öyle bir dramatik dille anlattı ki çoğumuz ağlamaya başladık. Sonunda da deprem düşkünlerine hepimizin gücümüzce yardım etmemiz gerektiğini söyledi. Herkes kaç para verebilecekse adını yazdırsın. Kalk Fikret Efendi, yaz tahtaya arkadaşlarının adlarını. Çok sinirli bir çocuk olan Fikret kalktı tahtaya. Fikret'in yazısı çok güzeldi. Çocuklar seslenmeye başladılar. Ben 25 kuruş vereceğim efendim. Ben 50 kuruş, ben de 50 kuruş. Para vereceklerin adları önce tebeşirle kara tahtaya, sonra da oradan deftere yazıldı. Hepimiz izinden dönünce söz verdiğimiz paraları vereceğiz. Sonra da gazeteler yazacak. Darüşşafaka Mektebi 5. sınıf talebelerinin Torbalı zelzele felaket zedelerine yardımı. Ben o hafta izini çıktıktan sonra bir daha Darüşşafaka'ya dönmedim. Param yoktu. Coşkuya kapılıp ben de şunca veririm dediğim parayı veremeyecektim. Yıllar sonra bu olaydan esinlenerek Çocukları Ağlatmayın adlı hikayemi yazacaktım. Gerçekte Darüşşafaka'ya bir daha dönme işimin tek nedeni bu değildi. Daha önceki birikimleri de buna eklemek gerekir. Kart diye arkadaşlarımın benimle alay etmeleri, annemin hastanede olmasıyla onun üzerindeki sessiz, suskun baskısının kalkmış olması, dersleri sürekli izleyemediğim için başarısızlıklarımın verdiği utanma duygusu, gittikçe daha çok okuldan kaçmaya alışmış olmam, bütün bunların hepsinden daha önemlisi de herkesin içinde babamın olduğunu saklamak zorunda kalışım, bunun verdiği suçluluk duygusu altında ezilmem. Böylece Darüşşafaka yaşamımdan silinmiş oluyordu. Doğrusu bu benim için çok büyük bir eksikliktir. Darüşşafaka'yı bitirmeyi çok isterdim. Belki o zaman çok sevdiğim bilim alanında çalışma olanağı bulabilecektim. Darüşşafakalıların bir yıllık toplantısında bu duruma değinip "Ben yarım Darüşşafakalı sayılırım." dediğim zaman Darüşşafaka cemiyeti üyeleri "Hayır, yarım değil, sen tam Darüşşafakalısın." diye okul rozeti armağan ederek gönlümü aldılar, sağ olsunlar. Gerçekten Darüşşafaka'ya çok bağlıyım. Şükrü Bey kafamda çok saygın bir anı olarak yaşamaktadır. İçli, çok duygulu bir adamdı, konuşurken hem ağlar hem de ağlatırdı. Düşünürüm, ben hala çok gözü yaşlıyımdır. Gazetelerdeki acıklı olaylar bile beni ağlatır. Belki de bu duygululuk Şükrü Bey gibi öğretmenler elinde yetişmemizdendir. Kopuk kopuk. Okulun çatısı onarılıyor, kiremitler aktarılıyor. İşçiler arasında bir adam giyinişiyle dikkati üzerine çekiyor. İri yarı, duru pembe tenli, elmacık kemikleri çıkık, ayaklarında yarım konşlu çizmeler var. Ağızdan ağza dolaşıyor. Bu adam Rusların çevirdiği Volga filminde rol almış. Volga filminde rol almak önemli mi, değil mi bilmiyorum ama çok önemliymiş gibi öyle bir söylüyorlar ki ben de o adamı önemli bir kişi diye bakıyorum. Belki o filmde bir küçük figürandı, belki filmdeki insan yığını içinde biriydi. Bizden 1-2 sınıf büyük Nazım adlı bir çocuk var. Ders dışındaki bütün zamanını yol üstündeki duvarın dibinde bir şeyler yapmakla geçiriyor. Testere, keser, çekiç, çivi, tahta, bez, boya, tel, daha da neler neler. Nazım bunların arasında uğraşıyor, ter döküyor. Günlerden sonra balina iskeleti gibi tahtadan, çıtıdan bir iskelet çıkıyor ortaya. Derken günler geçiyor, bir de bakıyoruz Nazım bir uçak yapmış, koskocaman uçak. Yeni boyalı uçak pırıl pırıl parlıyor. Evet uçak ama uçmuyor. Bir gün öğle paydosundayız. Havada bir uçak Nazım'ı yerdeki uçağın üstünde dönüp duruyor, inip inip yükseliyor. Havadaki uçağın pilotunu bile görüyoruz, elinde bir dürbün. Nazım uçak mühendisi olamadıysa pek yazık. İnsanın çocukluğundan ne şaşılası ayrıntılar belleğinde yer ediyor. Darüleythamlılardan Mehmet, onunla arkadaş olmak için ne çok uğraşmıştım. Sınıf arkadaşları arasında birbirlerine çok yakın, çok içten arkadaşlar vardır ya, ben Mehmet'le işte öyle arkadaş olmak istemiştim. Gizlerini açabileceğin, içini dökebileceğin, derdini dinleyebileceğin bir arkadaş. Mehmet'in yakınlığını kazanmak için çok uğraşmıştım. Perşembe günleri öğle yemeğinde verilen börekten payımı bile ona verirdim. Çok yalnızdım da belki onun için Mehmet'le arkadaş olmak, kendime bir destek bulmak istiyordum. Ama ben ona yaklaşmak istedikçe Mehmet beni küçümsedi. Böylece insanlarla ilişkide nasıl davranmam gerektiği üzerine bana ilk dersi Darüleythamlı Mehmet vermiş oldu. Yıllar sonra Mehmet'i gördüm. Askeri lisede, sonra da subayken. Benden bir iki sınıf geriye kalmış. Çok renksiz göründü bana. Çocukluğumda onunla neden o denli çok arkadaş olmak istediğimi hiç anlayamadım. Yıllar yılı yakın arkadaş olmaya çalıştığım başkaları da oldu. Hepsi de bana çok geç, ancak 50 yaşından sonra öğrenebildiğim hep aynı dersi verdiler. Güçlü olmak, dik, diri durmak zorundasın. Almayacaksın, karşılığını hiç ummadan hep vereceksin. Çoğunun güçsüzlük sandığı yalnızlık, yalnızlığınca kalabalıklaşmasını öğrenmiş insanlar için en büyük güçtür. Boşuna yalnızlık Allah'a özgü denilmemiş. Yalnızlık güçlük olmasaydı, insanlar göksel dinin tek tanrısını yalnız başına değil, kalabalık bir aile babası olarak tasarlarlardı. İşte bu nedenle bana yalnızlığımı sevdiren, yalnızlığımın değerini öğreten erkeklere de, kadınlara da teşekkürler ederim. Hastane kapısında gözü yaşlı çocuk. Babamın alacaklı olduğu kömürcü Mehmet Efendi çoktan ölmüştü. Babasından kalan dükkanı kızı Nebiye işletiyordu. Ben niçin Nebiye'ye gitmiştim şimdi ansayamıyorum. Annemin yattığı hastanenin ziyaret günüydü. Nebiye ile birlikte ziyarete gitmiştik. Her zamanki saatte vapurla Haydarpaşa'ya geçmiş demir yolundan yürümüştük. O zaman Kadıköy Haydarpaşa arasındaki şose köprüsü yoktu. Demir yolu geçidinden geçip hastaneye gelmiştik. Ama hastane kapıcısı bizi içeri bırakmıyordu. Daha ziyaret saati başlamadı, ziyaret saati gelmedi diyordu. Oysa her ziyaret günü bu saatte gelirdim, beni içeri bırakırlardı. Önce hiç kuşkuya düşmeden kapıda bekliyordum. Epey bir süre bekledik ama beklememiz çok uzun sürdü. Bu arada kapıcı başka ziyaretçileri içeri bırakıyordu. İçeri girenleri de görünce gözlerim doldu. Anlamıştım. Annem ölmüştü de onun için beni içeri bırakmıyorlardı. Nebiye'ye ağladığımı göstermemeye çalışıyordum. Bizi içeri bırakmayacaklar dedim. Neden? Ben anladım, annem ölmüş de ondan. Nebiye beni avutmaya çalıştı. Babam benden önce mi gelmişti, içeride miydi? Neden sonra kapıcı? Tamam, ziyaret başladı dedi. Girdik kapıdan. Mermer merdiven basamağını büyük bir korkuyla çıktım. Ürkerek annemin yattığı koğuşa girdim. Annem yatağında gülümsemeye çalışıyordu ama yatakta doğrulamıyordu. Başının altına yastık koyan bir hasta bakıcının yardımıyla biraz doğrulabildi. Nebiye ile konuşuyordu. Ben hiçbir şey söyleyemiyordum. Az sonra babam da geldi. Bir kemik külçesi. Annemi Emraz-ı İntaniye Hastanesi'nden çıkardılar. Bu hastanelerde 6 aydan uzun kalamıyordu hastalar. Sırada başka hastalar bekliyordu çünkü. Annem bir kemik külçesi halindeydi. Bir süre sonra annem birden canlandı, iyileşti, odanın içinde 2-3 adım da olsa gezinmeye bile başladı. Yanaklarına yine pembelik gelmişti. Babam sevinç içindeydi. İyi olurdu artık annem. Rüyada görülen kara koç. Annem bir sabah gece gördüğü rüyasını anlatıyordu babama. Babam, hayırdır inşallah, Allah hayırlara tebdil etsin diyordu. Annem rüyasında bir kara koça binmiş, koçun üstünde uçmuştu. Rüyasını anlatırken sesi kulağımda, oysa yüzünü şimdi açık seçik belirleyemiyorum. Annem rüyasını ağır ağır, tatlı, yumuşak, hiç önemsemeden anlatıyordu. Oysa çok önemsiyormuş da belli etmiyormuş bize. Sonradan babam başkalarını anlatırken duydum. Annem babama rüyasını anlattıktan sonra biz odadan dışarı çıkınca demiş ki, artık tamam, bitti artık. Rüyamdaki karakoç bir işaretti. Öleceğim ben. Öleceğim günü de biliyorum. Önümüzdeki değil, öbür çarşambaya. Öleceği günü, saati, önceden bildirenlerin hikayesini çok dinlemişizdir. Belki de bu bite bite tükenmekte olan insanın artık yorulup ölmeye karar verişidir, ölümle sözleşme. Aylardan Eylül başındaydık. Annemin son hastalık günlerinin artık sona erdiğini sandığımız, en çok iyileşmekte olduğu zamandı. Yüzü pembeleşmişti. Ev içinde dolaşıyor, ufak tefek işler bile görüyordu. Evet ama güneşin en güzel renkleri batarken ortaya çıkar. Çevrenlerin o tatlı kızılığı akşamüstleridir. Biraz sonra ışıklar sönecek, sular kararacaktır. Annemin sözlerini babam başkalarına anlatırken duymuş, dışarı çıkmıştım. Evimizin yanında küçücük bir Rum evi vardı. Pencere dışından Rum evinin içini görüyordum önünden geçerken. Duvarda bir Meryem Ana kabartması, bir haç vardı. Önünde bir mum yanardı hep. Babam yıkılmıştı, birden çökmüş, sanki 1000 yaş birden yaşlanmıştı. Dikiş makinesi. Müslüman cenazesinin bütün gideri, ölenin kendi el emeğinden kazandığı parayla yapılacak. Kefen bezini önceden hazırlayacak Müslüman. Cesedinin yıkanması için gereken sabunu, lifi de önceden bir yana koyacak. Annem de öyle yapmış. Kefen bezi, sabun, lif, pamuk hepsi sandığındaymış. Babam söylüyor bunları. Annem bir şey daha söylüyor babama ki, annemin bu sözleri babamı tüm yıktı. Diyor ki annem, cenazemin kendi paramla kaldırılmasını istiyorum. Benim el emeğimle alınmış bu evde yalnız bir dikiş makinesi var. O dikiş makinesini sana satıyorum. Onun parasıyla benim cenazemi kaldırdı. Babamın üzüntüsünün sonu yoktur. Babamın her şeyi, nesi varsa hepsi annemin. Dahası babamın hayalleri bile annemindir. Öyleyken o neden böyle yapıyor? Annem ne yapsın? Ona göre Müslümanlık böyledir. Tek malı olan dikiş makinesini babama satmış olacak, parasıyla da cenazesi kaldırılacak. Bu dikiş makinesini anneme evlenirken, evlatlık olarak evlerinde bulunduğu Salim Bey ile eşi Süreyya Hanım çeyiz olarak vermişlerdir. Yani annemin elinin emeğinin, alnın terinin, göz nurunun hakkıdır. Ben 3 yaşındayken Yeniçeşme yangınında evimiz yanarken annem, iki çocuğunu, kadife kese içindeki Kur'an'ı, kardeşimin oturağını, bir de işte bu dikiş makinesini kurtarabilmiştir yangından. Babam yine de üzülüyor annemin sözlerine. Ama annemin yaptığı karı koca arasında bir pazarlık, bir alışveriş değildir ki. Babam derin üzüntüsünü dışa vuramıyor. Evimizin önündeki çardak asmanın salkım salkım sarkan üzümleri kararmaya başlamıştır. Üzümler iyice olgunlaşıyor. Salkımlarda çatlamış üzüm taneleri bile var. Acaba bir salkım üzüm istesem asmadan koparıp da verirler mi? Yoksa daha iyice olmadı, olgunlaşsın da sonra mı derler. Gözlerim salkımlarda. Ama bir türlü isteyemiyorum. Üzümler morarıyor, koyulaşıyor gittikçe. Tas dolusu kan. Oturuyorduk. Daha sabahtı. Annem öksürdü. Her zaman kesik kesik öksürürdü. Ama bu kez öksürüğü hiç dinmiyordu. Öksürürken birden ağzından kan boşandı. Bir kan, bir kan. Konuşamıyor ama babama eliyle beni dışarı çıkarmalarını işaret ediyor. Kendini o halde görmemi, korkmamı, üzülmemi istemiyor. Benimle kim uğraşacak? Odadan çıkmıyorum. Kardeşim bir tas getiriyor. Tas kanla doluyor. Kardeşim küçük leğeni getiriyor. Beni dışarı çıkarıyorlar. Üzümler kararmış. Önünden geçtiğim küçük Rum evinin perdesi açık penceresinden duvardaki Meryem Ana önünde yanan kandile bakıyorum. Dönüp dolaşıyorum çamların arasında kendi yalnızlığımla. Beni bütün yaşamımda hiç yalnız, hiç tek başıma bırakmayacak olan en iyi dostum yalnızlığımla. Bana kendi kendime yetmeyi öğreten yalnızlığımla. Bana direnmenin, dayanmanın dersini veren yalnızlığımla. Beni bir başımayken de kalabalık eden yalnızlığımla. Hep bırakılmışlığımda, her yıkılmışlığımda elimden tutan yalnızlığımla. Ne şaşılası şey. Ağlamıyorum da bir damla yaş yok gözümde, kas katı. Üstelik de rahatım. Dönüp geliyorum bir zaman sonra eve. Evde bir kalabalık, birçok kadınlar. Beni odaya, annemin yanına sokmuyorlar. Öğlen oluyor. Komşu kadınlar çekilip gidiyorlar evlerine. Babamla kardeşim kalıyor annemin yanında. Ben de annemin yanına gitmek istiyorum ama bir türlü giremiyorum nedense içeri. Gözlerim açık, ölmüyorum. İçeride konuşulanları duyabilmek için kulağımı kapıya, anahtar deliğine dayadım. Bütün ayrıntılarıyla annemin bir sözü kulağımda. Annem babama diyor ki, oğlum yatılı okulda okuyor ya, onun için gözlerim açık ölmüyorum. Oysa ben okuldan kaçmıştım, bir daha da okula dönmek olanağım yoktu. O denli çok zaman geçmişti ki, dönsem bile artık beni okula bir daha almazlardı. Benim okul kaçkını olduğumu ne annem ne babam biliyordu. Annemi ölüm döşeğinde kandırmıştım. Bu bana çok ağır geldi. Okuyabilmek, okula gidebilmek için çırpınmamın tek ve baş nedeni işte kapı arkasından duyduğum annemin bu son sözleridir. Kendimi anneme borçlu, sorumlu, yükümlü buluyordum. Ne yapıp edip okumalıydım. Annem o sözleri söylemeseydi, ben de o söylerken duymasaydım, bir daha hiç okula gidemezdim, okuyamazdım. Bu sözler bende bir kamçı vuruşu etkisi yaptı. Aylarca, yıllarca annemin sözleri kulağımda çınladı. Oğlum yatılı okulda okuyor ya, onun için gözlerim açık ölmüyorum. Son görüşüm. Annem çağırmış olacak beni yanına. Yine komşu kadınlar gelmişti. Ama onlar da dışarıda taşlıkta duruyorlardı. Annemin yanında yalnız babam vardı. Odaya girdim. Oda kapısından girince sağda çardak yanındaki duvarda iki pencere, solda taraçıya açılan pencere. Kapının bitişiğindeki duvar dibindeki sedir üstündeki yatakta annem yatıyor hiç kıpırdamadan. Başı taraça yanında. Yani asma çardağına doğru dönük yüzü. Ama bu pencerenin patiska perdesi inik. İkindiye doğru odanın içi eylül gölgesiyle loş. Annemin yüzü rahat. Gözleriyle bana gülümsüyor. Babam başında. Bir suskunluk içinde duruyor, sessiz. Zaman geçiyor, sanki 10 yıl, 100 yıl geçiyor. Annem bir şeyler söylemek istiyor ama konuşamıyor. Gittikçe heceleri büyüyüp ağzına sığamaz oluyor. İstemi elinden uçup gitmekte, diline egemen olamıyor. Bir şey daha söylemek istiyor. Babam Kur'an okuyor. Artık hiç konuşamıyor annem. Gözlerini de çeviremiyor, döndüremiyor, bakışları donuk. Gözleri tavana çakılı kalıyor. Solumak için zorluk çekiyor. Beni yine dışarı çıkarıyorlar. Bu annemin son görüşümdür. Ama sesi hep kulağımda. Gözlerim açık ölmeyeceğim. Kendimi suçlu buluyorum. Akşam oluyor. Evimize giren çıkan çok. Hava kararıyor. Annem daha ölmemiştir. Bana Neriman Hanım teyzenin evine gitmemi, geceyi orada geçirmemi söylüyorlar. Neriman Hanım adada, bundan önceki evimizin bitişiğinde oturan, benim Darüşşafaka'ya giriş evrakımı bana getiren itfaiyecinin karısıdır. Öyle bir durum ki o anda ne istesem kesinlikle yapılacaktır. Bir salkım üzüm istiyorum. Babam çardağa uzanıyor, asmadan koca bir salkım koparıp veriyor bana. Bir hikayeden. Bu olayı yıllar sonra 7 Gün dergisinde 1941, daha sonra da biraz değiştirerek Ayda Bir dergisinde 1953, hikaye biçiminde yazacağım. O hikayeden birkaç satır işte. Hikayenin 7 gündeki adı Bir Salkım Üzüm. Ayda Bir'deki adı Çocukluktu. Adada zenginler oturur ama biz de adada oturuyorduk. Küçücük tek odalı bir evimiz vardı. Evimizin önünü boydan boya örten bir asma çardağı süslerdi. Üzüm manavlardan çekilmeye başladı mı her biri 1 kilo gelen salkımlar çardağın belini büker, beni de baştan çıkarırdı. Salkım salkım üzümler yeşil bir ibrişime dizili mum alevleri gibi gelirdi bana. Manavın küpesinde, sofrada, tabakta gördüğüm üzümler bir türlü koparamadığım asmadaki salkımların zevkini, isteğini vermezdi. Ölüm güzel değildir elbet. Ama siz ölümü güzel genç bir veremli annenin yüzünde gördünüz mü hiç? Veremli, yavaş yavaş, alışa alışa her gün biraz daha ölür, günün birinde ürkmeden, korkmadan bir geziye çıkarcasına aramızdan uçup gider. Annem 26'sındaydı, hastaydı. Ne balıkların oynaştığı denizlerden esen ozonlu rüzgar, ne üzüm tanelerinin içinde yanan güneş, ne çam gölgelerinin dinlendiği mis kokulu kırmızı topraklar, ne de benim sevgim onu dünyaya bağlayabildi. Beni annemin odasına soktular. Güzel yüzlü daha da güzelleşmişti. Ancak anneler bu denli güzel olabilir. Beni görünce belli etmemeye çalıştığı, yaşama aşkı dolu bir iki damla yaş süzüldü gözlerinden. Pencereden baktım. Eteği dantelli patiska perdenin arasından salkımları gördüm. Güneş üzümlerden şıpır şıpır damlıyor. Akşama doğru annemin bakışları uzaklara, çok uzaklara, ötelere gitti. Bizden ayrı, uzak, başka bir yerlerdeydi. Evde kalmamı uygun bulmadılar. Babam bir komşu teyzeye gitmemi söylüyordu. Başımı eğdim. Hemen üzümler aklıma geldi. Her istediğimin yapılacağını o anda kestirmiştim. Bir salkım üzüm istedim. Babam asmanın kıskanç, iri damarlı yapraktan elleriyle sarıldığı büyük bir salkımı koparıp bana verdi. Ta yukarılara çıktım. Heybelinin en tepesine. Ay erkenden çıkmış. Çam dalları esintiyle oynaştıkça dallardan süzülen gölgeler arasındaki ay ışıkları yerde sedef kelebekler gibi oynaşıyor. Yere sırt üstü uzandım. Salkımı aya doğru kaldırdım. Ayın ışığı salkımdan kollarımı süzülüyor. Üzümleri dudaklarımla koparıp koparıp emerek yedim. Annem hiç aklıma gelmiyordu o sıra. Son yolculuk. Sabahleyin Neriman teyzenin evinden evimize döndüm. Komşu kadınlar doluşmuş. Beni eve sokmadılar. Çardağın altındaydım. Annem kara koçu rüyasında gördükten babama öleceğini söylediği gün ölmüştü. Sucu hafız eşeğinin iki yanındaki tahta kasaya yüklü 4 tenekeli 2 kez su getirdi evimize. Annemi yıkıyorlardı. Babam sucu hafıza vermem için bana getirdiği suyun parasını verdi. Ama ben bu parayı hafıza vermedim. Veremedim parayı. Bu nasıl bir duyguydu hiç açıklayamıyorum. Tahta tabut geldi. Annemi tabutun içinde çıkardılar evden. Heybeliada mezarlığına götürdü birkaç kişi. Ben de onların arkasındaydım. Annem, annem. Onun yokluğunun acısı gittikçe arttı bende. Beni yatılı okulda okuyorum diye güvenli ellere bıraktığını sanarak gözleri açık gitmemiş olan annemi kandırmış olmamak için okuyacaktım. Ne yapıp edip okuyacaktım. Bütün varlığımda, kişiliğimde, olumlu neyim varsa hepsinde annem vardır. Babamı ancak annemin ölümünden sonra anlamaya, daha iyi anlamaya başladım. Onun annemi sevmesi, yaşamda pek görülmeyen Leyla Mecnun, Romeo Juliet aşkıydı. Annemin ölümünden sonra 46 yıl yalnız annem için, yalnız onun anılarıyla yaşadı. Her gece, gece yaralarına, kimileyin sabahlara dek annemin ruhuna Kur'an okuyarak, hep onu düşünerek, bir gün ölüp ona kavuşacağına kesinlikle inanarak yalnız bu umutla yaşadı. Okurlarıma. Sevgili okurlarım, 12 yaşıma dek olan yaşamımı hemen bütün ayrıntılarıyla öğrendiniz. Anılarımı anlatırken unuttuklarım ayrı, sizlerden hiçbir eksiğimi, yanlışımı, yanılgımı, ayıbımı saklamadım. Anılarımın bundan sonraki bölümünü de yazabilirsem yine böyle yapacağım. Yaşadığım olaylardan da öğrendiniz ki çocukluğum birçok aşağılık duygusu altında ezilmiştir. Yalnız çocukluğum değil, delikanlığım da öyledir. Herkesin bildiği bir gerçeği tekrarlayalım. Aşağılık duygusu kişiyi ya yıkar ya da aşağılık duygusu kişiye itici bir güç olur, onu olumlu çabalara götürür. Ben yıllar var ki aşağılık duygusunun etkisiyle kendimi denetleyebildiğimi sanıyorum. Bu sanımda aldanmış da olabilirim ama buna inanıyorum ya. Öyle olmasaydı anılarımı hiç gizli bırakmadan bütün çıplaklığıyla yazamazdım. Sınıfımın yazarıyım. Yurdumda 30 milyon insanın belki de 20 milyondan çoğu benimkine çok benzer olayları yaşamıştır. Daha da yaşamaktadır. Dahası çok daha ağır, kötü koşullar içinde yetişenler pek çoktur. Anlattığım olaylar beni toplumuma borçlu, sorumlu, yükümlü yapmıştır. Bu yüzden toplumcu olmuşumdur. Benim toplumculuğum vazgeçilmez bir borç ödeme çabasıdır. Anneme olan borcum, Galip amcama olan borcum, Rıfkı Bey'e olan borcum, bütün yardımını gördüklerime olan borcum. Maddi ve manevi varlığımın bütün hücreleriyle topluma borçluyum. Size anılarımı da işte bunun için anlattım. Beni yaşamım toplumcu yapmıştır. Sınıf değiştirerek kendi paçamı kurtarıp rahata kavuşmak elimde değil. Bir atasözümüz var. Her koyun kendi bacağından asılır. Evet doğru, her koyun kendi bacağından asılır ama koyun olduğu için. İnsanlar koyun değil ki. Hiçbir insan yalnız kendi bacağından asılmaz. Her asılanla biraz da biz asılırız, her açla açız, her tutukluyla tutukluyuz. Mutluluk başkaları mutsuzken yalnızlıkla olmaz, toplulukla olur. Aç insanlar olduğunu bilirken lokmalarım rahatlıkla boğazımdan geçmiyor. Soğukta titreşenler varken odamdaki sobamda ısınamıyorum. Bu İsa'ca bir duygu ve duygusallık değil. Bu bilinçli, akılcı bir duygu ve davranıştır. Yemeğimi rahat yemek istiyorum, rahat ısınmak, rahat uyumak istiyorum. Bu benim hakkım değil mi? İşte ben bu hakkı istiyorum. Bu hakkı insanların, çoğunluğun elinden alan mutlu azınlığın sonuna dek yaşadığım sürece hep karşısındayım. Karşısında olacağım. Ben sınıfımın yazarıyım. Böyle olmak zorundayım. Başka türlü olamam. Elimden gelmez. Benim sınıfım emekçilerdir. Yani 30 milyon yurttaşımın en az 25 milyonu. Yurdumda sürüp giden bozuk düzenin kökten değişmesi gerektiğine inanıyorum. Bu bozuk düzende çıkarı olanlarla bir de kandırılmışlar, böyle gelmiş böyle gider demektedirler. Hayır, böyle gitmeyecek, böyle gidemez. Böyle götürmeyeceğiz. Çocuklarımız benim yaşadığım çocukluğu yaşamasınlar. Acı gerçeği anlayarak, bilincine vararak haykırmalıyız. Böyle gelmiş ama böyle gitmeyecek. Tüm davranışlarımızı da ona göre belirlemeliyiz. Kitabın sonu.